Maxim Gorki, 3. kaset 2. yüz, sayfa 104. Pavel, hayır hayır, ben karar verdim. Ne olursa olsun kararımdan dönmem dedi. Sizi yalvarsam da olmaz mı? Pavel birden sözünü kesti. Sesinde garip bir ciddiyet vardı. Böyle söylemeyiniz Allah aşkına. Ne düşünüyorsunuz? Hayır hayır, böyle söylediğinizi istemem. Ne yapayım, ben de en sonlu insanım. Evet, bu insan iyi, lütufkar bir insan. Sanki soluk almakta güçlük çekiyormuş gibi sesine bir titreşim gelmişti. Benim için pek değerli, pek sevgili bir insan. İşte bu derece sevgili, değerli olduğunuz içindir ki böyle söylediğinizi istemem. Genç kız Allah'a ısmarladık diyerek gitti. Yürürken ökçelerinin çıkardığı sesten anlamıştı ki genç kız hızlı hızlı sanki koşarak gidiyordu. Pavel arkasından avluya çıktı. Ananın kalbini korkunç bir ezgi, bir korku kaplamıştı. Pavel'in Şeşenka ile neler konuştuklarını anlayamamışsa da büyük karanlık bir felaketin kendini beklemekte olduğunu seziyordu. Bu duyguyla ani bir soru bir çivi gibi kafasına girdi. Ne yapmalı? O aralık Pavel Andre ile mutfağa dönmüştü. Andre başını sallayarak ''Ah şu hınzır İsa'yı'' dedi. ''Ne yapsak bunu acaba?'' Pavel üzgün, ''Ne yapacağız? İspiyonluktan vazgeçmesini sağlıklayacağız. Ya sonra sağlık verenlere haber verirse?'' Bunu söyleyerek kasketini çıkardı, bir köşeye attı. Pelagi başını öne eğerek, ''Ne yapmayı düşünüyorsun Pavel?'' diye sordu. ''Ne zaman, şimdi mi?'' ''1 Mayıs günü.'' Pavel sesini alçaltarak, ''Ha, o gün bayrağımızı taşıyacağım. Elimde bayrak, alayın önüne geçeceğim. Ondan sonra belki yine Kodes'e tıkarlar.'' Ananın gözleri yanıyordu. Ağzının içi sıtmaya tutulmuş gibi birden kurudu. Pavel annesinin elini aldı, okşamaya başladı. Bu böyle olacak anne, bu böyle olacak. Mutluluk ancak bundadır. Kadın başını kaldırarak ağır ağır, benim bir şey dediğim yok ki dedi. Bakışları Pavel'in bakışlarıyla karşılayınca yine gözlerini yere indirdi. Pavel annesinin elini bırakarak içini çekti. Azarlarcasına bir sesle başladı. Üzülmemelisin, tersine sevinmelisin. Tanrı ne zaman çocuklarını ölmeye bile sevinerek gönderen o anneleri göreceğiz. Ana sözlerini yineledi. Ben bir şey demedim ki, seni yapacağın şeyden alıkoyuyor muyum? Sadece sana acımıştım, o kadar, bu da benimle ilgili iş. Pavel biraz uzaklaştı. Pelagi oğlunun öteye doğru giderken sert keskin birkaç söz söylediğini işitmişti. Dünyada öyle sevgiler var ki insanı yaşamaktan alıkoyar. Pelage titredi. Belki daha ileri gider de kalbini kırar korkusu ile birden haykırdı. Böyle şeyler söyleme Pavel. Anlıyorum. Evet anlıyorum. Başka türlü davranamazsınız. Çünkü arkadaşlarım var. Hayır, arkadaşlar için değil, kendim için. Kendim için gideceğim. Gitmemek elimde. İstersem gitmeyebilirim. Ancak ben böyle olmasını istiyorum ve gideceğim. Andre kapının eşiğinde durdu. Sanki vücudu bir çerçeve içine geçirilmiş gibiydi. Boyu kapıdan daha yüksek olduğu için dizlerini tuhaf bir biçimde bükmüş, bir omzunu kapının ilerisine uzatmış, yuvarlak gözlerini Pavel'e dikerek donuk bir biçimde dedi ki, ''Bu kadar gevezelik etmezseniz daha iyi olur bay.'' O haliyle Andre bir taşın aralığına saklanmış bir kertenkeleye benziyordu. Pelage neredeyse ağlayacaktı. İçinde taşkın bir ağlama gereksinimi vardı. Ancak gözyaşlarını Pavel'e göstermemek için birden ''Aa şeyi unutmuşum'' dedi. Odadan çıktı. Kepengin altında bir köşeye çekildi. Başını duvara dayayarak gözyaşlarını salıverdi. Sessizce ağzından bir hışkırık çıkmadan ağlıyor, kalbinin bütün kanı sanki gözlerinden akıyormuş gibi baygınlıklar geçiriyordu. Yarı açık kalan kapının aralığından tartışmanın boğuk gürültüleri kendine dek geliyordu. Söz söyleyen küçük Rusyalıydı. Zavallı kadını üzmek hoşuna mı gidiyor? Sen bana böyle söylememelisin Andre. Peki ama böyle aptalca sözlere karşı susmak da arkadaşlığa yakışmaz. Hem neden gerekli bir o sözleri söyledin? Nedenini biliyor musun? Ne olursa olsun insan düşüncesini her zaman güçlüce söylemelidir onun için. Annene de, herkese. Benim yolumdan alıkoyacak, davranışıma engel olacak sevginin, dostluğun bana gereği yok. Koca kahraman, sen bu sözleri Şeşenka'ya söylemeliydin. Asıl ona söylemeli. Söyledim. Nasıl, ona da böyle sert mi? Sanmam. Tatlı, okşayıcı bir sesle, bir şefkat ve incelikle söylemişsindir. Söylerken yanında değildim. Yine de öyle olduğunu bilirim. Sonra gelirsin, annenin önünde kahramanlık taslarsın, değil mi? Aptallığın gereği yok. Bu türlü kahramanlık işe yaramaz. Anladın mı? Pelagi hemen gözyaşlarını sildi. Küçük Rusya'nın oğlunu aşağılamasından korkuyordu. Kapıyı açtı, mutfağa girerek korku ve üzüntüden titrek bir sesle "Oo" dedi, "ne soğuk, sözde ilkbahar." Nedenini bilmeksizin mutfağın içindekileri, kapkacakları yerlerinden kaldırıp indiriyor, içeride konuşma seslerini bastırmak için sesini yükselterek kendi kendine söyleniyordu. Her şey değişmiş. İnsanlar hareketlendikçe hava da soğuyordu. Eskiden bu mevsimde hava sıcak, gökyüzü açık olurdu. Güneş parlar dururdu. Delikanlının odasından ses gelmiyordu. Pelage de mutfakta hareketsiz, sessiz kalabilmişti. Andre alçak bir sesle sordu. "Çay içer misiniz?" Karşılık beklemeksizin, heyecanını göstermemek için seslendi. "Bana da ne oldu? Soğuktan donuyorum." Pavel ağır ağır odadan çıktı. Gizli bir bakışla anasının yüzüne baktı. Dudaklarında ikircikli, çekingen bir gülümseyişle titriyordu. "Affet beni anne. Ben hala çocukluktan kurtulamadım. Hala bulala bir çocuğum." Ana Pavel'in başını göğsüne bastırarak acılı, üzgün bir sesle "Bir daha beni öyle azarlama, Emi. Artık bana hiçbir şey söyleme. Tanrı yardımcın olsun. Ortada dolaşan sensin. Ondan ötesi de senin bileceğin iş. Ben karışmam. Sen de benim kalbime dokunma. Hiç ana evladına acımaz olur mu? Olacak iş mi? Ben hepinize acırım. Ah, siz hepiniz iyi yürekli çocuklarsınız. Hem size ben de acımazsam kim acır? Sen kendine bir yol seçtin, yürüdün. Bir takım insanlar seni izleyerek geldiler. Her şeyi bırakarak arkandan geldiler. Pavel, anlıyor musun her şeyi?" Kalbi şimdi büyük bir düşüncenin titreyen tutsağı olmuş, bunun verdiği hazın ve acının cömertliğiyle sanki kanatlanmıştı. Ne yazık ki zavallı kadın bu zevki anlatacak söz bulamıyor, acı keskin bir yanma ile parlayan gözlerini oğlunun yüzüne dikmiş bakıyordu. Pavel başını sallayarak mırıldandı. "Peki anne, peki, suçluyum, beni affet." Gülerek annesinin yüzüne bir bakış fırlattı. Çok geçmeden başını çevirdi, sıkılmıştı. Ne var ki üstüne bir durgunluk gelmişti. "Namusum üzerine söz veririm ki bunu hiçbir zaman belleğimden çıkarmayacağım." Pelagio oğlunun başını göğsünden ayırarak odaya girdi. Orada duran Andre'ye yalvarırcasına ateşli bir sesle "Andre" dedi, "onu çok azarlamayınız. Gerçi onun büyüğüsünüz. Ne var ki?" Küçük Rusya'yı arkasına dönmüş oturuyordu. Ama bu sözü söylediğinde hiç yerinden kımıldamadı. Tuhaf bir sesle bağırdı. "Ben falan filan bilmem. Azarlarım, kavga ederim. Gerekirse döverim bile." Pelagi yavaş yavaş ona doğru ilerledi, elini uzatarak "Rica ederim dostum" dedi. Küçük Rusyalı yüzünü çevirdi. Boğa gibi başını ileriye uzatarak elleri arkasında mutfağa çıktı. Boğuk, alaycı bir sesle bağırdığı duyuluyordu. "Haydi Pavel, gözümü yerinden çekil, yoksa şimdi kafanı koparırım." Sonra sesini yavaşlatarak "Şaka söylüyorum nene. Siz dediğime bakmayın. Semaveri yakmaya uğraşıyorum. Kömürümüz pek kötü. Ayrıca bir de ıslanmış. Allah müstahakını versin. Bir türlü yanmıyor." Sustu. Ana mutfağa girdiğinde Andre yere çömelmiş, semaveri üflüyordu. Andre kadının yüzüne bakmayarak konuştu. "Korkma nene, korkma, bir şey yapmam. Ben öyle sert kötü bir adam değilim. Pişmiş şalgam gibi yumuşak bir adamım. Sen onun dediğine bakma, ben de onu severim. Yalnız yeleğini sevmem. O şimdi yeni bir yelek giymiş. Bu yelek hoşuna gidiyor. Karnını kabartarak yürüyor. Rast geldiğini itip kakıyor. Amacı yeleğini göstermek. Gerçekten ilk bakışta güzel. Onu ben de kabullenirim. Ne var ki çevremizdekileri itip kakmaktan ne çıkar? Zaten yerimiz öyle dar ki." Pavel gülümseyerek sordu. "Sen hep homurdanıp duracak mısın? Yaptığın azarlamalar artık yeter." Küçük Rusya'nın yere çömelmiş, bacakları arasında aldığı semavere bakıyor. Ana kapının kenarında ayakta durmuş, Andre'nin yuvarlak ensesini, uzun boyunu, üzgün şefkatli bakışlarla seyrediyordu. Andre birden başını arkaya doğru çevirdi. Ellerini döşemeye dayayarak bir parça kızarmış gözleriyle ana ile oğlunun yüzüne baktı. "Siz gerçekten pek namuslu insanlarsınız" dedi. Pavel eğilerek kolundan tuttu. Küçük Rusyalı homurdandı. "Çekme, düşüreceksin. Çekil oradan." Ana üzgün bir sesle "Birbirinizden sıkılıyor musunuz yoksa?" Pavel Andre'ye sordu. "Ne dersin, ne yapalım?" Andre doğrularak "Hay hay" dedi. Pavel diz çöktü, iki delikanlı kucaklaştılar. Bir saniye süresince iki vücut aynı kardeşlik sıcaklığıyla tutuşan bir kalp içinde birleşmişti. Ananın yüzünden yaşlar akıyordu. Yalnız bu yaşlarda hiçbir acılık yoktu. Yüzündeki yaşları sildi. Kadınlar böyledir, ağlamayı severler. Üzüntü de, sevinç de onları ağlatır dedi. Küçük Rusyalı elinin hafif bir dokunuşu ile Pavel'i öteye itti, gözlerini ovuşturarak el verir dedi. Çok çılgınlık eden danaları keserler. Aman yarabbi, ne berbat kömürmüş bu. Öyle çok üfledim ki gözlerim duman doldu. Pavel başını yere eğerek pencerenin kenarına oturdu. Ama da oğlunun yanına eğerek pencerenin kenarına oturdu. Şefkatli, sıcak, güzel bir duygu bütün kalbini doldurmuştu. Oğlunun ellerini kendi elleri arasında okşarken düşünüyordu. Ne zarar var? Varsın böyle olsun. Zaten başka türlü olmak elinden gelmez. Böyle olması zorunlu. Şimdi kafasında başka türlü düşünceler dolaşıyordu. O bunların hepsine aşinaydı. Ancak şimdi duyduğu hali anlatacak hiçbir söz bulamıyordu. Küçük Rusyalı ayağa kalktı. Yandaki odaya geçerken siz oturun dedi. Ben gideyim de tabakları temizleyeyim. Siz rahatınıza bakınız. Size çektirdikleri sıkıntı yetişir. Odadan çıktı. Şimdi dışarıda daha uyumlu bir sesle söyleniyordu. Övünmek iyi bir şey değildir. Ama doğrusu biz burada iyi, insanca, kardeşçe yaşadık. Ne temiz yaşayış. Pavel annesinin yüzüne bakarak evet dedi. Ana, her şey değişmiş. Her şeyde değişiklik var. Üzüntü değişmiş, zevk değişmiş. Beni yaşatan zevk midir, üzüntü müdür anlayamıyorum. Öyle bir şey ki anlatacak sözcük bulamıyorum dedi. Küçük Rusyalı, evet her şey değişti. Hem de öyle olmalı. Niçin değişti biliyor musun nene? Çünkü İsa'nın yaşayışında şimdi yeni bir kalp var. Yeni bir kalp çarpıyor. Çıkarların anlaşılmazlıkları bütün kalpleri kırdı. Kuduz bir hırs bütün kalpleri kemirdi. Kıskançlık bütün kalpleri ısırdı. Bütün kalpleri ilimli yaralar, yalanlar, miskinlikler, hasretler, çirkinlikler kapladı. İnsanlar hep hasta, sakat düşmüş, yaşamaktan korkuyorlar. Hallerine bakılırsa bir sis içinde geziniyorlar. Herkes kendi acısından başka bir şey bilmiyor. Derken içlerinden birisi çıkıyor, aklın, anlayışın ışığı ile onların yaşayışını aydınlatmaya kalkıyorlar. Hey şaşkın herifler, ne yaptınız? Hepinizin çıkarları birdir. Hepinizin yaşamaya, ilerlemeye hakkı vardır. Artık bunu anlayacak, değerlendirecek zaman geldi diye bağırıyor. Bu adam, bu bağıran ses yalnızdır. İşte bunun içindir ki yüksek sesle bağırıyor. Arkadaşlara gereksinimi var. Yalnızlık içinde üzülüyor, sanki üşüyor. Bu sese herkes koşuyor. Bütün kalpler bu sesin çevresinde birleşiyor. Bir tek kalp oluyor. Her kalp bütün güzellikleri ve erdemleriyle geliyor. Orada güçlü, kocaman, derin duygulu bir kalp halinde gümüş bir çan gibi çınlıyor, ötüyor ve diyor ki ey insanlar birleşiniz. Hep bir yere geliniz. Hep bir aile kurunuz. Yaşamanın anası kin ve düşmanlık değil, sevgi ve dostluktur. İşte kardeşler, ben bu çanın sesini şimdiden işitiyorum. Pavel bağırdı. Ben de. Ana dudaklarının titremesini tutmak için bütün gücüyle ısırdı. Gözyaşlarını durdurmak için gözlerini kapadı. Yatarken, uyurken, kısacası nerede olursam olayım, hep bu çanın sesini işitirim. Bununla mutlu olurum. Ben de bilmiyorum. Yeryüzü böyle haksızlığa, böyle acılara katlanamıyor. Yoruldu. O çanın sesine sanki karşılık verir gibi haykırıyor. İnsanlığın bağrından doğan yeni bir güneş, tatlı bir sevinç titremesiyle kutluyor. Pavel elini kaldırdı. Bir şey söylemek istiyordu. Pelagya hemen onun kolunu tutarak çekti. Fısıldar gibi bir sesle, dur, sözümü kesme dedi. Küçük Rusyalı kapının kenarında durmuş, gözleri parlıyordu. Sözünü şöylece sürdürdü. Biliyor musunuz, insanları bekleyen daha nice acıları, kan dökmeye hırslı daha nice elleri var. Bütün bunlar, bütün çektiğim acılar bir yere gelse, bütün kanım dökülse, beynimde, iliklerimde kazandığım şeylerin bütün varlığım küçük, zayıf bir vergisinden başka bir şey olamaz. Bir yıldızın ışık şenliği gibi bir zenginlik bende de var. Ben de öyle zenginim. Her şeye katlanacağım, hepsine dayanacağım. Çünkü içimde hiçbir şeyin ezip yok edemeyeceği bir zevk var ki o da direnmem ve gücümdür. Bu konuşma gece yarısına dek sürdü. İnsanın gelecek yaşayışı bütün uyumu, bütün içtenliğiyle söz konusu oldu. Pelagi konuşma arasında bir düşünceyi açıktan anlayınca içini çekerek geçmişin hayallerine dalıyor, orada hep acılı, hep kapalı olan yaşayışın olaylarından bir tanesini alıyor, bu anladığı düşüncenin yardımıyla o olaya kalbinde güç veriyordu. Konuşmanın sıcak etkisi kalbinin buzlarını eritiyordu. Vaktiyle babasının kendisine söylediği şu sözleri andı. Boşuna öyle surat edip durma. Aptalın biri gelmiş seninle evlenmek istiyor. Evlen. Bütün kızlar evleniyor. Bütün kadınlar çocuk doğuruyor. Her ana baba için çocuklar birer yüktür. Bizim gibi insan değil misin? O gün nasıl duygular duymuşsa şimdi de o duygularla dolu bulunuyordu. O zaman önünde açılan bir yol görmüştü. Boş, karanlık bir ovanın kıyısında bir sonsuzluğa doğru uzanan o yol sakınılmazdı ve yazgının kesin egemenliği karşısında kalbini bir durgunluk ve uyuşukluk kaplamıştı. İşte şimdi de öyle olmuştu. Şimdi de bir ön sezi, yeni bir felaketin gelmek üzere bulunduğu korkularını uyandırıyordu. İçten bilinmez, kime seslenen bir ses, "Tutunuz, alınız," demişti. Bu sesle göğsünün içinde girilmiş bir ip gibi titreyen kalbinin iniltilerini dinliyordu. Bekleme kaygısıyla sarsılan ruhun ta derinliklerinde bir umut, zayıf ama uzun bir umut vardı. Belki elinden her şeyi almazlar, belki ona yine bir şey bırakırlardı. O sabah çok erken Pavel ile Andre çıkıp gitmişlerdi ki Maria Korsanova şiddetle pencereyi vurarak bağırdı. "İsa'yı öldürmüşler, haydi gidip bakalım." Ama titredi. Katilin adı bir ok gibi kafasında geçmişti. Hemen omzuna bir atkı alarak sordu. Vuran kimmiş? Kim bilir? Adam vurduktan sonra yanında kalacak değil ya, kaçıp gitmiş. Sokağa çıktılar. Maria konuşuyordu. Suçluyu bulmak için yine evleri araştıracaklar. Şükür ki senin Pavel ile Andre o zaman evdeydiler. Ben tanıklık ederim. Gece yarısından sonraydı. Evinizin önünden geçtim. Pencereden şöyle bir baktım. Üçünüz de masanın başında oturmuştunuz. Anne korkudan tüyleri ürpererek sordu. Peki ama onları nasıl suçlayabilecekler? Maria güvenle ve bilerek karşılık verdi. Canım, onu kim öldürebilir? Elbette sizinkilerden biri. Pelage durdu. Soluk soluğa kalmıştı. Eliyle göğsünü bastırıyordu. Nen var, korkma canım. İsa'yı ettiğini buldu. Zaten o bunu hak etmişti. Haydi çabuk ol, şimdi kaldırırlar. Ana neden bu ölüyü görmeye gittiğini düşünmeksizin yine yürümeye başladı. Ve Sovchikov'u düşündükçe soğukkanlılığını koruyamayacak gibi oluyordu. Şaşkın şaşkın düşündü. En sonunda amacına ulaştı. Fabrikaya pek uzak olmayan bir yerde henüz yanmış bir evin yıkıntıları arasında bir yığın halk toplanmıştı. Bir arı kümesi gibi gürültü ederek yanmış tahta parçalarına bastıkça ayaklarının arasından dumanlar çıkıyordu. Halk arasında birçok kadın, birçok çocuk, dükkancılar, oradaki meyhanenin çırakları, polis memurları, gümüş gibi beyaz sakallı yaşlı jandarma Petlin vardı. Jandarmanın göğsü madalyalarla doluydu. İsa'yı yarı uzatılmıştı. Arkasına ateşten kıpkırmızı kesilmiş bir direk dayamışlardı. Başı sağ omzunun üstüne düşmüştü. Sağ eli pantolonunun cebindeydi. Sol elinin parmakları ıslak toprağın içine dalmıştı. Pelagio'nun yüzüne baktı. Bulanık gözlerinden biri uzanan bacakları arasına düşmüş, şapkası dikilmişti. Ağzı bir şaşkınlık anlatımı ile yarı açılmıştı. Çenesinden sarkan ufak kırmızı sakalında acıklı bir hal vardı. Zayıf vücudu, sivri kafası, çin lekeleriyle dolu kemikli yüzü, ölümün vuruşu altında ezilmiş, küçülmüş gibiydi. Sağlığında bu adamı hiç sevmemişti. Şimdi ölüsü kalbinde hafif bir acıma duygusu uyandırıyordu. Halktan biri hafif bir sesle "Kan görünmüyor," dedi. "Herhalde yumrukla vurarak öldürmüşler. Sakın hala diri olmasın." Jandarma bu sözü söyleyen adamı elleriyle iterek "Haydi oradan sen de," dedi. Öteden bir başkası, "Doktor gelmiş görmüş, ölü," demiş. Bir ispiyonun daha ağzı kapandı. O oldu. Jandarma öfkelenmişti. Çevresine toplanan kadınları itip kakarak tehdit edici bir sesle sordu. "Kimdir o sözleri söyleyen?" O yaklaştıkça uzaklaşıyordu. Bir kısmı kaçışmaya bile başlamıştı. Birden halk arasında kötü bir kahkaha koptu. Ana eve döndüğünde kendi kendine düşünmeye başladı. Ölüye kimse acımadı. Ölünün kaba lekeli yüzü gözünün önüne geldi. Gözünün ışığı sert ve soğuktu. Sağ eli sanki yaralanmış gibi sallanıyordu. Andre ile Pavel akşama yemeğe geldiklerinde hemen karşılarına çıkarak sordu. "Nasıl oldu da kimseyi tutuklamadılar?" "Küçük Rusyalı, bir şey işitmedim," dedi. Dikkat etti, delikanlıların ikisi de üzgün ve kaygılıydı. Alçak sesle sordu. "Ve Sovchikov'tan hiç söz ediliyor mu?" Oğlu ciddi bir bakışla anasının yüzüne baktı. Yanıt verirken her sözcüğün üzerinde biraz düşünüyordu. "Hayır, söz edilmiyor. O akla bile gelmedi. Zaten burada yok ki. Dün öğleyin kente gitmek için çıkmıştı. Daha henüz dönmedi. Ben haber aldım." Ana geniş bir soluk alarak rahatladığını göstermek bir biçimde "Çok şükür, çok şükür" dedi. Andre'nin yüzüne bakarak başını yere eğdi. Pelagi düşünceli söze başladı. "Gördüm, yere yatmışlardı. Şaşmış gibi bir hali vardı. Kimse ona acımadı. Kimse onun için ağzını açıp iyi bir söz söylemedi. Ufak tefek, cılız bir hal almış. Sanki büyük bir şeyden ayrılmış bir parça gibi yerde sürünüyordu." Yemekte Pavel birden kaşığı masanın üstüne atarak "Anlamıyorum bu işleri Vesselam." O zamana dek sessiz duran Andre sordu. "Niye canım?" "Vahşi bir hayvanı, yırtıcı bir kuşu öldürsünler, iyi, kabul ederim. Kendi soyunu parçalamak isteyen bir adamı öldürmeye aklım erer. Böyle bir adamı ben bile kendi ellerimle öldürürüm. Ancak böyle sefil, böyle iğrenç bir yaratığa nasıl olup el kaldırılıyor, bunu anlayamıyorum." Andre omuzlarını silkerek yanıt verdi. Çünkü o da vahşi bir hayvan gibi zarar veriyordu. "Orası doğru. Küçük Rusyalı, kanımızı emen sineği elbette ezeriz," dedi. "Evet, hakkım var. Ne var ki benim dediğim o değil. Ben bu durumu çirkin buluyorum." Andre yine omuzlarını kaldırarak sordu. "Ne yapalım ya?" Pavel uzun süre düşündükten sonra sordu. "Sen böyle bir adamı öldürebilir misin?" Küçük Rusyalı yuvarlak gözlerini Pavel'in üzerine dikti. Sonra ananın yüzüne bakarak hem üzgün hem de güvenli yanıt verdi. "Bana ne bakıyorsun? Ben kimseye dokunmam. Oysa arkadaşlara amacımızla ilgili olunca her şeyi yaparım. Gerekince kendi oğlumu bile öldürebilirim." Ama içini çekti. "Of ya Rabbi. Başka türlü olmaz. Yaşam bunu gerektirir." Pavel yavaş bir sesle "Evet, yaşam, yaşam" dedi. Sanki içten bir etkiye uyuyormuş gibi birden ayağa kalkarak bağırdı. "Ne yapalım? Böyle insanlardan tiksinmek zorundayız. Ancak böyle insanları sevebileceğimiz zamanın gelmesini hızlandırabiliriz. Yaşayışın akımına engel olanları, şan, şeref, rahatlık, mutluluk uğrunda kendi soyunu satanları yok etmek gerekir. Doğruluk yolunda gidenlere ihanet etmek için bir Yahuda'nın varlığını sezersem, ben onu kendi elimle parçalar yok ederim. Etmezsem hainlik etmiş olurum. Bu bir cinayet mi? Böyle yapmaya hakkımız yok mu? Ya o büyükler, o bizim efendilerimiz, onlar da mutluluk ve güvenlerini sağlamak için askerler, cellatlar, kerhaneler, meclisler, zindanlar kurmaya, en alçakça araçlara başvurmaya kendilerinde hak bulmuyorlar mı? Kimi zaman ben de onların kullandıkları sopayı kendi elime alırsam ne çıkar? Hem ne yapayım? Başka türlü yapamam. O sopayı kullanmak elimden gelmez. Efendilerimiz bizi yüzer yüzer, biner biner kesiyorlar. Benim yaşamda göreceğim işlere engel olan adamın kafasını kırmaya kendimde bir hak buluyorum. Düşmanlarımın kanının dökülmesinden bir şey çıkmayacağını ben de bilirim. Onların kanı ürün verici değildir. Bu kan arkada hiçbir iz bırakmaksızın gider gider. Çünkü çürük ve kokmuş bir kandır. Ancak bizim kanlarımız bol bir yağmur gibi döküldükçe doğruluk bütün gücüyle göğe erir, yayılır ve büyür. Bunu da bilirim. Öldürmenin zorunlu olduğunu görürsem öldürür, bütün sorumluluğu kendi üzerime alırım. Çünkü unutmayınız ki ben yalnız kendimden söz ediyorum. Benim suçum benimle birlikte ölecek. Bundan yarınlara leke kalmayacak. Benden başka kimse lekelenmeyecektir. Geniş adımlarla aşağı yukarı dolaşarak sanki havada bir şey kesiyormuş gibi kollarını sallıyordu. Pelagi üzgün, kaygılı onun yüzüne bakıyor, içinde bir şeyin kırıldığını, sızlandığını duyuyordu. Şimdi onu korkutan şey cinayet düşüncesi değildi. Madem ki öldüren Yasovchikov değildir, o halde kendi düşüncesinde Pavel'in arkadaşlarından hiçbiri cinayetle ilgili olamaz. Pavel başını yere eğmiş küçük Rusyalı'yı dinliyordu. İnsan ileri gitmek isterse kendisiyle savaşmalı. Her şeyi, gerekirse duygularını bile feda etmeye razı olmalıdır. Amacı uğrunda canını vermek, ölmek bile güç bir şey değildir. Bu amaç için insan daha çok özveride bulunursa, yaşamın daha değerli şeylerini feda etse yeri var. Odanın ortasında durdu, yüzü sararmıştı. Gözlerini kapadı ve büyüklenerek elini bir yemin davranışıyla kaldırıp dedi ki, "Ben inanmıyorum. Bir zaman gelecek ki insanlar birbirine değerlendirici gözlerle bakacak. Herkes birbirinin gözünde bir yıldız gibi parlayacak. Herkes birbirinin sesini güzel bir müzik gibi dinleyecektir. Yeryüzünde özgür insanlar, özgürlükleriyle büyük insanlar yaşamaya başlayacak. Herkes kalbini açacak. Her kalp hırs ve pislikten arınmış olarak bütün güzelliğiyle görünecek. O zaman yaşayış şimdiki iğrenç halinden çıkarak insanlığa gösterilmiş bir saygı olacak. İnsanlığın yüceliklerle süslü yüzü yükselecek, pek çok yükselecektir. Çünkü özgür, serbest insanlar için çıkılamayacak yer, yetiştirilemeyecek doruk yoktur. İşte o zaman bütün insanlar özgürlük, eşitlik içinde bir güzellik ve olgunluk amacına yönelerek yaşayacaklar. O zaman bütün insanlığa kalplerini en iyi açanlar, insanlığı en derin bir duyguyla sevenler, özetle en özgür ve serbest olanlar insanların en iyisi olacaklar. Çünkü o güzellik ve olgunluk kaynağından en çok bunlar yararlanacak. Ah bilseniz o zaman yaşayış ne kadar büyük, bu hayatı yaşayanlar ne kadar yüksek olacak. Sustu. Ayağa kalkarak bir çanın tokmağı gibi bir süre sallandıktan sonra ruhunun bütün direnişiyle titreyen bir sesle konuştu. İşte ben bu yaşayış, bu büyük yaşayış uğrunda her şeye hazırım. Gerekirse kendi kalbimi göğsümden çıkararak kendi ayaklarımla çiğnerim. Yüzü titredi. Yüzünün çizgilerinde temiz, yüksek bir coşkunun parlak anlatımı vardı. Gözlerinden iri damlalar dökülmeye başlamıştı. Parlar başını sallayarak baktı. O da sararmış, onun da gözleri büyümüştü. Ana oturduğu iskemleden kalktı. Gittikçe büyüyen bir korkunun kendine doğru yaklaştığını duyuyordu. Pavel alçak sesle sordu. Nen var Andre? Küçük Rusyalı başını sallayarak vücudunu bir ip gibi gerdi. Ananın yüzüne bakarak... Ben gördüm, biliyorum dedi. Pelagya ayağa kalktı. Bütün vücudu titreyerek ona doğru koştu. Ellerini ellerinin içine aldı. Küçük Rusya'da sağ elini kurtarmaya çalışıyordu. Ama bütün gücüyle bu elleri yakalamıştı. Kendine gel Andre. Haydi oğlum, haydi. Biraz kendine gel bakayım. Küçük Rusya'da boğuk bir sesle yanıt verdi. Durun anlatayım. Bakın iş nasıl oldu. Ama yaşlarla örtülmüş gözleriyle Andre'nin yüzüne bakıyordu. Hayır, hayır istemez. Pavel arkadaşına yaklaştı. Elleri titriyordu. Benzi sapsarı kesilmişti. Dudaklarında tuhaf bir gülümseyişle dedi ki, işin altından sen çıkarsın diye korkuyor. Ana atıldı. Hayır korkmuyorum. İşin içinde onun olmadığını biliyorum. Gözlerimle görsem yine inanmam. Andre onlara bakmaksızın yanıt verdi. Evet ben biliyorum. İstesem bu cinayetin önüne bile geçebilirdim. Hem başını sallıyor hem de elini ananın ellerinden kurtarmaya çalışıyordu. Pavel, Andre sus dedi. Bir eliyle küçük Rusya'nın elini tutarak öteki elini sanki arkadaşının vücudunu sarsan titremeyi durdurmak istiyormuş gibi omzuna koydu. Andre Pavel'e doğru eğilerek alçak titreyen bir sesle. Sen de bilirsin ya Pavel dedi. Ben işin arkasına düşmedim. Olay kendiliğinden oluverdi. Sen bizden ayrıldıktan sonra Draganov'la ben sokağın başında kalmıştık. O aralık İsa'yı geliyordu. Bizi görünce biraz uzakta durdu. Yüzümüze bakarak acı acı gülümsüyordu. Draganov bana dedi ki şu herifi görüyor musun? Her gece gelir benim davranışlarımı gözetler. Günün birinde işini bitireceğim. Bunu söyledikten sonra yanımdan ayrıldı. Sanırım evine gitti. Bunun üzerine İsa'yı benim yanıma geldi. Küçük Rusyalı burada içini çekti. Benim bütün yaşayışım boyunca bu köpek herif kadar alçakça aşağılayan hiç kimse olmamıştı. Ana bir şey söylemeyerek onu masaya doğru çekiyordu. En sonra Andre'yi bir sandalye üstüne oturtmayı başardı. Kendisiyle bir iskemleye çöktü kaldı. Pavel annesinin önünde ayakta duruyor, üzgün bir durumda sakalını karıştırıyordu. İsa'yı yanıma geldikten sonra bana polisin hepimizden haberi olduğunu, jandarmaların gözünün de hep bizim üzerimizde olduğunu, 1 Mayıs gelmeden bizi yine hapse atacaklarını söyledi. Ben ise hiç karşılık vermedim, yalnız gülüyordum. Ne var ki içimde bir öfke kabarmaya başlamıştı. En sonra sözü bana getirdi. Benim akıllı bir adam olduğumu, bu yoldan vazgeçmem gerektiğini söyledi. Küçük Rusyalı burada durdu. Sol eliyle yüzünü sildi. Gözleri kuru ve ateşliydi. Pavel anlıyorum. Evet, en sonrası bu yola gitmektense polisin hizmetine girmenin daha uygun olacağını söyledi. Küçük Rusyalı yumruğunu uzattı. O minun herif o sözü söyleyeceğini keşke yüzüme bir tokat vursaydı. O kerte dokunmazdı. Belki onun hesabını da öyle kötü sonuç vermezdi. Minun herif ağzından o iğrenç o kötü sözü çıkarınca yüzüme karşı o çirkin sözü tükürüyor gibi fırlatınca kendimi tutamadım. Andre sert sinirli bir davranışla elini Pavel'in ellerinden kurtardı. tiksinti dolu bir sesle bağırdı ve anlattı. Dayanamadım. Suratına bir tokat atıp uzaklaştım. Arkamdan Draganov'un hafif bir sesle "Şimdi yakalandım" dediğini işittim. Demek Draganov köşe başında pusuda bekliyormuş. Bir saniye sustuktan sonra küçük Rusyalı yine konuştu. Arkama dönüp bakmadım. Ancak içimde bir sezgi bir olayın geçeceği duygusunu uyandırmıştı. Birkaç adım attıktan sonra bir gürültü işittim. Kalbimde hiçbir değişiklik duymaksızın, sanki yolumun üstünde duran bir kurbağayı ayağımla itmiş gibi soğukkanlıca yürüdüm gittim. Fabrikaya geldiğimde ortalıkta bir söylenti dolaşmaya başladı. İsa'yı öldürmüşler. İnanmak istemiyordum. Elimde bir fenalık vardı. Öyle ki kımıldatamıyordum. Gerçi acı vermiyordu. Yalnız kısalmış sanıyordum. Eline bir bakış fırlattıktan sonra ekledi. Elime yapışan bu kiri sanırım yaşadıkça temizlemeyeceğim. Ama ağlayarak, el verir ki kalbin temiz olsun yavrum. Küçük Rusyalı kendine güveni olduğunu anlatan bir direnişle, evet, ben zaten kendimi suçlu bulmuyorum. Yalnız kirli pis bir şey. İnsan üstüne böyle bir çamur kondurmazsa daha iyi. Benim için bunun gereği yoktur. Pavel onu kuşkulu bir sözle süzerek, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun dedi. Ne mi yapmayı düşünüyorum? Başımı yere eğerek düşüncelerine daldı. Bir süre sonra doğrularak hafif bir kahkaha ile konuştu. Ona ben vurdum demekten korkarım, yalnız utanırım. Böyle bir duruma düşmüş olmaktan utanırım. Kollarını yanına salıverdi ve ayağa kalkarak yineledi. Hayır, hayır, söyleyemem, utanırım. Pavel omuzlarını silkerek yanıt verdi. Amacını anlayamıyorum ki. Bir kez herifi öldüren sen değilsin. Sonra sen bile olsan. Kardeşim düşün bir kez. O adam ne olursa olsun yine bir insan. İnsan öldürmek her zaman çirkin bir davranıştır. Birisinin bir adam öldürmesi çirkin bir davranıştır. Birisinin bir adam öldüreceğini bildiğimiz halde önüne geçmemek de bir alçaklık değil mi? Pavel güvenli bir davranışla dediğini anlamıyorum ve selam dedi. Bir dakika sustuktan sonra ekledi. Ya da anlıyorum da bu duyguyu duyamıyorum. Fabrikanın düdüğü öttü. Küçük Rusyalı bu otoriter sesi işitmek için omzuna doğru eğdiği başını salladıktan sonra "Bugün fabrikaya gitmeyeceğim, bugün çalışmayacağım" dedi. Pavel "Ben de" dedi, "ben de gitmeyeceğim." Andre ince bir kahkaha arasında dedi ki "Ben banyoya gitmek istemiyorum." Çarçabuk giyinerek somurtkan bir yüzle çıktı gitti. Ana acıyan içten bir bakışla Andre'yi izledikten sonra oğluna dönerek "Sen istediğini söyle" dedi. "Ben düşüncemi değiştirmem. Adam öldürmek bir günahtır. Yine de bana göre kimse suçlu değildir." İsa'nın yüzüne baktığımda onun vaktiyle beni tehdit etmiş olduğunu anımsadım. Evet, bir zaman seni astıracağını söyleyerek beni tehdit etmişti. Ona karşı içimde ne kızgınlık vardı ne de öldüğüne sevinmiştim. Yalnız acımıştım, işte o kadar. Şimdi o da yok. Artık kalbimde bu acım bile kalmadı. Durarak bir saniye düşündü, sonra şaşkın bir sesle gülümseyerek "Tanrım, Tanrım" dedi. "Pavel, söylediklerimi anladın." Pavel hiçbir şey anlamamış, hiçbir şey işitmemişti. Başını yere eğerek bir süre ağır ağır dolaştı. Sonra boğuk bir sesle "İşte anne, yaşamak" dedi. "Bak insanları nasıl da insanların üzerine saldırtıyorlar. Böyle yapıyorlar da halk ister istemez birbirinin boğazına atılmak zorunda kalıyor. Kim? Öyle bir adam ki o da sizin gibi hukukundan yoksun. O da sizin gibi mutsuz. İşte bu adam ötekilerin üstüne saldırıyor. Çünkü aptaldır, çünkü anlamıyor. Polisler, jandarmalar, hafiyeler hep bizim düşmanımızken onlar da bizim gibi birer insandır. Onları da alet gibi kullanıyor. Onlar da bizim gibi birer insandır. Onlara da bizim gibi insan gözüyle bakmıyorlar. İşte böylece insanları birbirlerine düşman ediyorlar. Bir yandan ahmaklık, öbür yandan korku. Gözlerini yummuş, elleri ayakları bağlanmış. Bir bölüğü öteki bölüğün üstüne kışkırtılmış. Kısacası insanlıktan çıkarılmış da sopa, taş, tüfek haline getirilmiş. Sonra da buna uygarlık diyorlar. Hükümet, devlet adı veriyorlar. Pavel annesinin yanına yaklaştı. İşte anne, asıl cinayet budur. Milyonlarca insanı, milyonlarca insanın ruhunu alçakça bir cinayetle öldürüyorlar, ruhunu. Düşmanlarımız olan adamlarla bizim aramızda ne kadar fark olduğunu anladın sanırım. Bizden birisi bir adam vurunca utanıyor, iğreniyor, acı duyuyor. Evet, evet, iğreniyor, tiksiniyor. Oysa onlar bunun öcünü almak için yüzlerce, binlerce insanı hiç acımaksızın, hiç titremeksizin, soğukkanlıca, sevinerek, evet sevinerek öldürüyorlar. Evlerinin tahtalarını, eşyalarını, altınlarını, paralarını, o hiçbir şeye yaramayan kağıt paralarına zarar gelmesin de bunlar bu kendilerine soydaşların üstünde egemenlik veren şeyler sürüp gitsin diye, evet salt bu amaçla bütün dünyanın canını yakıyor, yaşamını korumak için halkı öldürüyorlar, halkın ruhunu kesip koparıyorlar. Pavel annesinin ellerini ellerinin içine alarak sıktı, ona doğru eğilerek, eğer dedi, bütün bu alçaklığı, bu iğrenç çürümüş yaşayışı duyabilseydiniz, bizim hakkımız olduğunu anlar, arkasında koştuğumuz amacın ne güzel olduğunu görürdünüz. Ana ayağa kalktı. Baştan başa bu coşkunluk içindeydi. Kalbini oğlunun kalbiyle birleştirmek, bu kalbi aynı ateş içinde birleşik bir yığın haline getirmek isteği bütün varlığını kaplamıştı. İnleyerek Pavel'in kulağına fısıldadı. Anlıyorum Pavel. Anlıyorum, artık duymaya başladım. Sokakta pencerenin altına biri gelmiş, hızlı hızlı silkiniyordu. Ana oğlu titreşerek birbirlerinin yüzüne baktılar. Kapı yavaş yavaş açıldı. Robin boynunu eğerek içeri girdi. Odanın eşiğini geçince doğrularak gülümseyen bir yüzle, hemen şükür dedi. Sizi öyle merak etmiştim ki, görüştüğümüze pek sevindim. Arkasında katran lekeleriyle dolu, kısa kürklü ceket, ayaklarında kenevir liflerinden yapılmış bir ayakkabı vardı. Başına tüylü bir kasket giymişti. Nasılsın bakalım Pavel, keyfin nasıl? Hapishaneden çıktın değil mi? Sen ne haldesin yine? Söz söylerken beyaz dişlerini göstererek gülümsüyordu. Sesine eskisinden daha çok tatlılık gelmiş, büyüyen sakalı yüzünü daha çok örtmüştü. Ana Ribin'i görünce sevindiğini gösterir bir davranışla ilerledi. Üzerinden yayılan keskin katran kokusunu koklayarak onun iri kara ellerini avuçlarına aldı. Sen ha, bilsen seni gördüğüme ne kadar sevindim. Pavel gülerek söze başladı. Sen adam akıllı bir köylü olmuşsun. Ribin paltosunu çıkardı. Evet, köylü oldum çıktım. Siz yavaş yavaş süslü uygar insanlar olmaya çalışıyordunuz. Bezden yapılmış gömleğini düzelterek odaya girdi. Çerçeveye bir göz gezdirdikten sonra eşyalar artmamış dedi. Mobilya yine eski mobilya. Yalnız kitapların sayısı artmış o kadar. Dünyada insanın sahip olabileceği eşya içinde en değerlisi de bu ya. Anlatın bakalım işler nasıl gidiyor? Bacaklarını ayırarak oturdu. Avuçlarını dizlerine dayadı. İnceleyici, sorucu bir gözle Pavel'in yüzüne baktı. Burada bulunmaktan gerçek bir rahatlık duyuyormuş gibi yüzünde bir sevinç vardı. Dudaklarında rahat bir gülümseyişle Pavel'in yanıtını bekliyordu. Pavel, işler iyi gidiyor dedi. İyi iyi iyi haber. Ana sordu, çay içer misiniz? Teşekkür ederim, biraz da vodka verirseniz daha iyi olur. Hele yemek yedirmek isterseniz hiç geri çevirmem. Sizi gördüğüme öyle çok sevindim ki. Pavel konuğunun karşısına oturarak sordu. Siz ne haldesiniz bakalım? Kötü sayılmaz. Eski Diyevo'ya gitmiştim, bilirsin değil mi? Güzel bir köy. Yılda iki kez panayır kuruluyor. 2000'den çok nüfusu var. Yalnız insanlar kötü durumda. Ekilecek toprak yok. Tarlalar halka kira ile veriliyor. Yine de verimli değil. Orada halkı soyan bir herif var. Onun yanına ırgat olarak girdim. Ne herif? Zaten bizde böyle sülükler mi ararsın? Çok. Tıpkı bir leşin üstüne üşüşen sineklere benzerler. Orada kömür yakıyoruz. Ağaçlardan katran çıkarıyoruz. Burada çalıştığımın iki katını çalışıyorum da ancak dörtte bir kadar para alabiliyorum. Bu sülüğün yanında biz 7 işçiyiz. Benden başkası hep yerli. Hepsi delikanlı adamlar. Hepsi okuma yazma biliyor. İçlerinden biri var, ismi Jefem'dir. Pavel canlanmış gibi sordu. Bunlarla sık sık görüşür müsünüz? Elbette. Broşürlerin hepsini gördüm. 34 tane kadar var. Bence oraya İncil götürsem daha uygun. İnsan orada her istediğini bulabilir. Hem hükümetçe yasaklanmamış, zaten bastıran da Sensinot Meclisi'dir. Onun için dediğine inanırlar. Gözünü kırparak ekledi. Ancak bu da yetmez. Buraya bir okuma kitabı bulmak için geldim. O dediğim Jefem'le birlikte katran getirmek için gelmiştik. Buraya gelince yolu değiştirdik. Haydi kalk bana birkaç kitap ver. Jefem gelmeden hazır bulunayım. Çünkü onun her şeyi öğrenmesini de istemem. Pelage şimdi Ribin'in yüzüne bakıyordu. Öyle sanıyordu ki Ribin üzerinden ceketini atmakla birçok şeyden ayrılmıştı. Artık halinde eski ağırbaşlılık yoktu. Bakışında daha çok bir kurnazlık göze çarpıyordu. Pavel annesine dönerek, anne dedi, siz de gidin de Ribin'in istediği kitapları getirin. Köylerde okunmak için deyiniz anlarlar. Hangileri ise çıkarır verirler. Ana peki semaveri hazırlayayım giderim. Robin gülerek sordu. Sen de böyle şeylerle uğraşıyorsun lan. Bizim köyde kitap meraklıları pek çok. Okul öğretmeni bile o tür kitapları okumaktan hoşlanıyor. Kimse de eğitilmiş olmakla birlikte yine de kötü bir delikanlı değil. Sonra kızlar okulunda bir kadın öğretmen var. Buradan 7 kilometre ötede oturur. O da böyle şeylerle ilgili. Ne var ki yasak kitaplardan ders vermekten korkuyorlar. Çünkü maaşlarını hükümet veriyor. Bana getireceğin kitaplar hükümetçe yasak edilenlerden olsun. Hem içinde sert acı şeyler de bulunsun. Zaten ben gizli dağıtacağım. Kilisenin papazı ya da polis görecek olursa onları okul öğretmenleri dağıtıyor sanır. Benden kimse kuşkulanmaz. Rebin bulunduğu önlemden sevinerek gülmeye başladı. Ama düşünüyordu. Bak şuna, görünüşte kaza benziyor ama tilki gibi kurnaz. Pavel ayağa kalktı. Odanın içinde aşağı yukarı dolaşarak azarlayıcı bir anlatımla "Peki" dedi, "istediğiniz kitapları veririz. Yalnız düşündüğünüz önlemi ben iyi bulmuyorum." Robin gözlerini alçarak sordu. Neden? Çünkü insan kendi yaptığından kendisi sorumlu olmalıdır. Yapacağı şeyin sorumluluğunu başkalarına yükleyecek yolda iş görmek kötü bir şeydir. Pavel bunu söylerken sesinde bir ağırlık vardı. Robin gözlerini yere eğdi, başını salladı. Dediğini anlamıyorum. Pavel Robin'in önünde durarak sordu. Düşünceni söyle bakalım. Yasak kitaplar dağıttığından kuşkulanılan öğretmenler yakalandığında hapse atılacak mı? Elbette, bunda ne var? Nasıl ne var? Kitapları onlar değil siz dağıtıyorsunuz. Hapse de siz girmelisiniz. Öyle gerekmez mi? Robin elleriyle dizlerini döverek kahkahalarla güldü. Ne tuhaf bir adamsın. Benim gibi bir köylünün böyle işlerle uğraşacağı kimin aklına gelir? Kim benden kuşkulanabilir? İşitilmemiş şey mi bu? Kitap dediğin efendilere, okuyup yazma bilenlere özgüdür. Bundan onlar sorumlu olur. Ana baktı, Ribin'in dediğini Pavel anlamıyordu. Oğlunun göz kapakları yeni kapanmış, canının sıkıldığı anlaşılıyordu. Tatlı bir sesle dedi ki, Mihail Ivanovich iş görmeye hazır. Ancak şu koşullarda kendisinin yerine başkaları ceza görsün. Ribin sakalını karıştırarak evet öyle dedi. Pavel annesine dönerek sert bir sesle anne dedi. İçimizden biri, örneğin Andre, kanunlara karşı bir davranışta bulunur da hükümet beni bundan dolayı hapse atarsa ne dersin? Pelage titredi. Heyecan içinde oğlunun yüzüne baktıktan sonra başını sallayarak insan arkadaşına karşı böyle bir davranışta bulunabilir mi dedi. Ribin atıldı. Anladım Pavel, anladım. Şimdi dediğini anladım. Pelagia'ya dönerek bilgiç bir davranışla arkadaş dedi, sen hala saf yüreklilikten ayrılmamışsın. Bizim gibi kutsal bir düşünce uğrunda çalışanlar onun sorunuyla uğraşmamalıdır. Düşün bir kez, ilk önce kitap kimin elinde bulunursa hapse onu atarlar. Öğretmenin bununla bir ilgisi olamaz. Sonra hükümetin izniyle yayınlanan, öğretmenlerce okulda okutulan kitapların yasak kitaplardan hiç farkı yok. Ancak birkaç sözcük değiştirilmiş, o kadar. Sonra hükümetin kitaplarında bizimkilerden daha çok gerçekle ilgili parçalar var. Şu halde öğretmenler de bizim gittiğimiz yolda amaca çalışıyorlar demektir. Yalnız biz doğru yoldan gidiyoruz, onlar sapa sapa sokaklardan gidiyorlar. Bununla birlikte hükümetin gözünde yine biz suçlu bulunuyoruz. Böyle değil mi? Üçüncüsü, benim de o öğretmenlerle hiçbir alışverişim yok. Herkesin bildiği bir gerçektir ki yayalar atlılarla yoldaşlık edemez. Gerçekte o öğretmenin yerinde bir köylü olsaydı belki ben böyle davranmazdım. Oysa okulda öğretmenlik eden bir adam, bir papazın oğlu, kızların okul müdüresi de bir mülk sahibinin kızıdır. Böyle oldukları halde anlayamıyorum, neden kalkıp da halkı ayaklandırmaya çalışıyorlar. Ben köylü bir adamım. Onlar gibi okumuş yazmış insanların düşüncelerini, amaçlarını anlayamam. Ben ancak kendi yaptığımı bilirim. Binlerce yıldan beri dünyada egemenlik büyük adamların elinde bulunuyor. Binlerce seneden beri bunlar zavallı köylüleri soyup dururlar. Şimdi birdenbire uyandılar, gözlerini açtılar. Bugüne dek zulüm ve işkencelerine kurban olan halka şimdi o açık gözleriyle bakıyorlar. Peri masallarından hoşlanmam. İnan ki bu anlattığım şeyler peri masalına benzer. Benim gözümde zengin kişiler, okumuş yazmış kişiler ne karakterde olursa olsun benden uzak yaşayanlardır. Kışın tarlalardan geçerken ara sıra uzakta, ta uzakta bir şey görülür. Bu bir canlı yaratıktır, kımıldanır. Tilki mi, kurt mu, köpek mi ayırt edilemez. O kadar uzaktır. Ana oğlunun yüzüne baktı. Pavel'in yüzünde bir üzüntü bulutu dolaşıyordu. Ribi'nin gözleri derin koyu bir ışıkla parlıyordu. Halinden hoşnut olanlar gibi titreyen parmaklarını sakalına götürerek konuştu. Hoş görünmeye çalışacak vaktim yok. Zaman pek ciddi, pek nazik. Herkes vicdanına göre, vicdanı nasıl bir yol gösterirse ona göre çalışmalı. Her kuşun kendine göre ötmesi var. Ana Ribi'nin sözünü kesti. İçinden tanıdığı zengin kişileri geçiriyordu. Öyle ama kimi zenginler bilirim ki halk içinde kendini feda etmiş, ömrünü hapishanelerde geçirmiş. Ribi yanıt verdi. Onlar da başka. Köylü zenginleşince büyüklere yanaşır. Yoksul düşünce köylünün dostu olur. Kese boşaldığında elbette kalp temizleşir. Anımsar mısın? Bir kez bana demiştin ki, insanın düşüncesi yaşayışına, geçimine bağlıdır. Herkesin evet dediği yerde patron hayır diyecek olursa, işçiler mutlaka evet demek zorundadır. Çünkü patron patrondur, işçi de işçidir. İşte köylülerle çiftlik sahipleri de böyledir. Köylü hoşnut olunca çiftlik sahibi uyuyamaz. Ben de bilirim, her sınıf halk içinde kötüler var. Niyetim ayırt etmeksizin bütün köylüleri savunmak gerekir. Ayağa kalktı. Yüzüne bir üzgünlük gelmişti. Sakalı sanki dişlerini gıcırdatıyormuş gibi titriyordu. Sesini alçaltarak konuştu. 5 yıl fabrikada dolaştım. Sanki kır yaşayışını unutmuşum. Sonra bu yaşayışa dönüp de orada insanların bağlı olduklarını görünce şaşırdım. Benim için onlar gibi yaşam olasılığı bulunmadığından anladım. Anlıyor musun? Ben o yaşayışı olanağı yok katlanamazdım. Sizler açlık nedir bilmezsiniz. Düşkünlüğün ne olduğunu pek öyle görmediniz. Köyde açlık insanı bir gölge gibi bütün yaşayışı boyunca kovalar. Karnını doyuracak kadar ekmek elde edebileceğini hiç kimse ummaz. Açlık orada insanların ruhunu kemirmiş, insanları insanlıktan çıkarmıştır. Orada köylülerin geçirdiği yaşayışa yaşamak denmez. Onlar umursamaz bir yoksulluk içinde çürüyüp giden bir sürü zavallıdır. 3. kaset 2. yüzün sonu.